Ayrım 13, sayfa 189. 4. Seçim anı. İlk defa işe yaramaz olduğuma inandığım andan sonra birçok defa seçim anı yakaladım. Hemen hemen her saniye, her birinde oyunu baştan oynamaya karar verdim. İnek olduğuma inandım ve tablonun en başına döndüm. Olaylar gelişti ve tekrar seçim anı geldiğinde yine inek olduğuma inanıp tablonun başına döndüm. Sonra bir diğer seçim anı geldi. Ben yine inek olduğuma inanıp en başa döndüm. Bu kısır döngü yıllarca sürdü ve benimle birlikte gittiğim her yere geldi. İneğe benzetilmek bende kendine güvensizlik olarak şekillenmeye başladı. Çok doğal, siz hiç kendine güvenen bir inek gördünüz mü? Fiziksel olarak kendime hiç güvenmediğim için bir süre sonra artık başkalarının onayına ihtiyaç duymaya başladım. Biri bana bir kompliman yapsa, yalan bile olsa hemen inanırdım. Ancak başkalarından aldığım onaylarla doyuma ulaşabildiğim için onay alabilmek adına yapmadığım şaklabanlık kalmıyordu. İşte bunu da yalakalık diyoruz. Benim örneğimde inek sadece bir benzetme tabii ki. Ama bende yarattığı bir takım etkileri olduğu da kesin. Uzun yıllar kendimi hep geviş getiren koca göbekli, çirkin bir yaratıkla özdeşleştirip durdum. Lise yıllarımda ve sonrasında karşı cinsle kurmaya kalktığım ilişkileri etkiledi. Yeni girdiğim bir grup içinde davranışlarımı etkiledi. Özümde kendime güvenmediğim, kendim için çizdiğim imajım bir inek olduğundan özgüvensizliğimi hep maskeler kullanarak saklamaya çalıştım. Grubun soytarısı hep ben oldum. İnsanları güldürdükçe benim gerçek halimi fark etmezler belki diye düşündüm. Güldürdüğüm sürece tek ilgilendikleri kendileriydi. İşte grup soytarılarının altında ne yaptığını şimdi biliyorsunuz. Herkesin bir şekilde hatalarını bulmaya çaba sarf ettim ve bunda çok da başarılı oldum. Ben onların hatalarını önce bulursam benim hatalarımın konuşulmasına fırsat kalmaz zannediyordum. Grubunuzun içinde bulunan ukalanın aslında ne yaptığını anlıyorsunuz artık. Hiçbir şeyi beğenmemeye başladım. Bir insan hiçbir şeyi beğenmiyorsa, yani kolay kolay hiçbir şeye onay vermiyorsa, çok özel zevkleri, çok özel istekleri olan, çok özel bir insan olmalıdır gibi abuk sabuk bir düşünce mantığıyla arkadaşlarım arasında özel bir yer almaya çabaladım. Şimdi arkadaş grubunuzda hiçbir haltı beğenmeyen tipin neye beğenmediğini anlamışsınızdır. Maskelerimi kullanmadan hemen önce seçim anları yakalamıştım. Ama ben hep maskeleri kullanıp başa dönmeyi seçtim. Çözüm: gülümse, odaktan değiştir. İçinde bulunduğunuz duruma gülümseyebilmeniz lazım. Gülümseyebilmenin anlamı içinde bulunduğunuz durumla barışık olmanız demektir. Hayatta karşılaştığınız her sorun için kendinize aynı soruyu sorabilirsiniz. Bu sorun hayatımda olmasaydı kim olurdum? Artık biliyorsunuz ama tekrarlamak istiyorum. Burada duygusal dünyanızdan bahsediyoruz. Özgüvensiz ben. Kendimi kolay kolay insanlara açamıyorum. İçime kapanıyorum. Sosyal ortamlara girmek bile istemiyorum. Aynaya baktığımda gördüğüm surat ve altında yatan kişi hiç hoşuma gitmiyor. Özgüveni olan ben. İçim dışım bir. Korkacak hiçbir şeyim yok. Arkadaşlarımla olmak, mutluluğumu paylaşmak hoşuma gidiyor. Eve habire ayna alıyorum. Bu surata bayılıyorum. Devamını da siz doldurun. Bakalım özgüven konusunda sağ ve sol taraf arasında bir fark olacak mı? Adım 1. Gülümse. Gülümseme adımı anlatırken hep kullandığım bir cümle vardır. İçinde olduğunuz duruma gülüp geçebilecek hale gelmelisiniz. Birçok öğrencim bunu, hatta ilk öğrendiğimde ben de durumu kabullenip yaşama bu soruna devam etmek, hatta polyannacılık oynamak olarak algıladılar. Aslında bu hem doğru hem de yanlış bir gözlem. Evet, doğrudur. Durumu kabullenmeniz gerekiyor. Ama bu, hayatınız boyunca bu durumu hiç değiştiremeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Kabullenmek sadece değiştirebilme sürecinizi hızlandıracak bir adım, o kadar. Kabullenmeyi sahte bir şekilde maalesef yapamazsınız. Beni kandırabilirsiniz. Etrafınızdakileri de öyle. Ama evreni kandıramazsınız. O hala sizin frekansınıza, gerçek inanç sisteminize göre yaratmaya devam edecektir. Kendime olan güvensizliğimle ilgili gülümsemeye başlamam çok uzun sürmedi. Değişmeye ilk karar verdiğim sırada ne yaparsam yapayım bir işe yaramıyordu. Ego beni her seferinde bir güzel ikna ediyor ve ben yine abuk sabuk şekillerde ne kadar başarılı olduğumu kendime ve başkalarına anlatmaya çalışıyordum. Sonunda susma yöntemini geliştirdim. Bu, içinize atmakla aynı şey değil. Aman dikkat edin. Aslında susma yöntemine daha uzun bir isim vermek gerekirse, konuşmadan önce söylemek üzere olduğunuz cümleyi neden söyleme ihtiyacı duyduğunuzu iyice anlamak diyebiliriz. Ego sizi bir defa ikna etti mi, siz bir önlem almadıkça kar topunun çığ halini alması gibi büyüyerek yoluna devam eder. Hatta yalan söylemeye kadar götürür sizi. Ben de en azından kar topu olarak kalsın, çığ haline gelmesin mantığından yola çıkarak farklı bir yol izlemeye başladım. Kararı aldıktan sonra ağzımdan çıkan her cümleyi tartmaya başladım. Şimdi vereceğim örneklerde parantez içinde yazacağım cümleler, düşüncelerim, hatta bazen yalan olan düşüncelerim. Normal yazılmış olanlarsa ağzımdan çıkanlardır. Demek Los Angeles'ta yaşıyorsunuz. Evet, 4 senedir buradayım. Parantez içinde, şimdi bana ne iş yaptığımı soracak. Neyle uğraşıyorsunuz? Parantez içinde, oyuncuyum, hem de en iyisi, çok başarılıyım. Garsonum. Ya da, Aykut bak bu benim arkadaşım falanca, kendisi oyuncu. Parantez içinde, ya eminim öyledir, iki kıçı kırık filmde oynamış, şimdi ortalıkta oyuncuyum diye dolaşıyordur. Merhabalar, tanıştığımıza memnun oldum. Kendisi şu an bir film için elemelere katılıyor. Parantez içinde, seni de katıldığın elemeyi de nokta nokta. Aa ne güzel, tebrikler. Sen bu aralar ne yapıyorsun? Yeni bir proje var mı? Parantez içinde, tabii var. Hatta bazılarını reddetmek zorunda kalacağım. Steven Spielberg çok istiyor benimle çalışmayı. Ama benim vaktim yok. Çünkü restoranda haftada 7 gün çalışıyorum. Dur bakalım, var bir şeyler. Benim filmin gala gecesi var yarın, gelmek ister misin? Parantez içinde, geleyim de sinirimden çatlayayım mı istiyorsun? İki angut geçmiş kamera karşısına film çektik diye dolaşıyorsunuz ortalıkta. Aa, harika olur. Parantez içinde, sen de bir şeyler söyle, uydur gerekirse. Ben de geçen gün, parantez içinde, iki filmden teklif aldım. Söyle, nereden bilecekler doğru olmadığını? Söyle ulan. Ben de geçen gün falancayı gördüm, senden bahsettik. Parantez içinde, salak, fıstık gibi fırsatı kaçırdın. Ne güzel atacaktık havamızı. Neyse biz artık gidelim. Bizim filmle ilgili basın toplantısına yetişmemiz gerek. Parantez içinde, muhabirin mikrofonu bir tarafına, nokta nokta umarım. Tamam, ben sizi tutmayayım. Yarın akşam mutlaka gel ama, hayatta kaçırmam. Parantez içinde, senin filminin galasına gelen senin gibi olsun. Hala gülümsemeyi beceremiyordum ama en azından egomu daha fazla doyurmamaya karar vermiştim. Egomu perhize sokmuştum da diyebiliriz. Artık çikolata yemek yasaktı egom için. Kısa bir süre sonra çok ilginç bir şeyin farkına vardım. Konuşmalarıma ego dahil olmamasına rağmen hayatımda hiç de korkunç bir şey olmamıştı. İnsanlarla olan ilişkim aynen devam ediyordu. Kendime güvenmem ya da güvenmemem, bunu ispatlamak için yalan söylemem ya da söylememem onlar için hiçbir şey ifade etmiyordu. Ben hala aynı Aykut'tum onların gözünde. Bugüne kadar hissettiklerim sadece egomun bir kandırmacasıymış. Kendimi yalan yanlış ispatlama ihtiyacım ufak ufak ortadan kalkmaya başlamıştı. Bir süre sonra gülümsemeyi becermiştim. Uzun süredir doğru dürüst yemek yemeyen egom açlıktan bayılmıştı herhalde. Ego hiperaktif değilken onunla konuşmaya başlamak çok daha kolay olmuştu benim için. Adım 2. Odaklan. Ne yöne gitmek istediğinizi evrene açık ve net bir şekilde söylemeniz gerek. Eğer özgüven üzerinde çalışıyorsanız ve ilk adım olan özgüvensizliğinize gülümsemeyi becerdiyseniz hemen ikinci adıma, yani odaklanmaya geçin. Özgüveni olan siz nasıl olurdunuz? Nasıl bir davranış sergilerdiniz? Sabah markete gittiğinizde kasadaki kişiye nasıl gülümserdiniz? Annenizle telefonda nasıl konuşurdunuz? Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde nasıl bir siz olurdunuz? Odağınızı küçük adımlarla da olsa değiştirmeye başlayın. A. Sahip olmama hali. Özgüvenim yok. İnsanlar ne derse onaylıyorum. B. İlk düşünceler. Elbette bu adımda ego sizi neden özgüvensiz olduğunuza çok güzel ikna edecek. Bak falanca şöyle başarılı, bir de kendi hayatına bak. Ne taraftasınız? Negatif. Elbette ben bir şey beceremem çünkü. Ne taraftasınız? Negatif. Öğrencilerimden biri özgüven üzerinde çalışmak üzere ilk başladığında inandığı tek bir gerçeklik vardı. Benim gerçekten becerebildiğim hiçbir şey yok. Yapabildiğim şeyler de hep yarım yamalak. Buna kesinlikle inanmıyorum dedim. Ama mutlaka iyi yaptığın, severek yaptığın bir şey olmalı. Bir iki hafta kadar gerçekten bir şey bulamadı. Aklına her gelen ilk cümle negatifti. İkinci hafta tünelin ucundaki ışık göründü. Ben harika yemek yaparım dedi. Şaka değildi. Cidden çok güzel yemek yapıyor ve bununla gurur duyuyordu. Tamam dedim. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ne zaman aklına kendiyle negatif bir cümle gelse hemen yerine yemek yapmakla ilgili aklına gelen pozitif bir cümle koymaya başladı. Buna bir yerde beyin jimnastiği diyebiliriz. Kendiyle ilgili negatif düşünmeye o kadar alışmıştı ki pozitif bir düşünce artık otomatik olarak aklına gelemiyordu bile. Kısa bir süre sonra kendiyle ilgili daha pozitif düşünmeye başlayınca bir sonraki adımı atmamız daha kolay bir hal almıştı. C. Düşüncelerde netlik. Bir süredir kendisiyle ilgili pozitif olan, gurur duyduğu kısımları bulmaya başladıkça kendine güvenen biri olmanın ne demek olduğunu yavaş yavaş da olsa anlamaya başlamıştı. Ben hiçbir şey beceremem gibi cümleler yerine benim de iyi olduğum noktalar var, şu şu ve şu alanlarda kendime güveniyorum gibi cümleler kurmaya başlayabildiği için kafasında özgüveni tam olan birine yaratması daha kolay olmaya başladı. Son derece keyifli arkadaşlıklar kurabilen biriyim. Çok güzel yemek yapıyorum. Evde arkadaşlarımızı ağırlarken çok güzel vakit geçirebiliyoruz. Mesleğimde son derece başarılı bir noktaya geldim. Kendine güvendiği her an neler hissettiğini gözlemledi, notlar aldı ve kendine güvenmediği zamanlarda bu notları okuyarak düşüncelerine netlik getirdi. D. Evrenin ilk göz kırpışları. Kendi üstünde çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra evrenin ilk göz kırpışlarını deneyimlemeye başladı. Şimdi size anlatacağım olay aslında hiç istenmeyen bir durum gibi gelebilir. Ama biraz sabır gösterin, anlayacaksınız. Bir gün uzakta oturan ailesini ziyarete gittiler. Sabahtan özene bözene hazırladığı köfteleri paketledi ve akşam gittikleri evde pişirip sofraya koydu. Yemek konusunda kendine sonsuz bir güveni vardı. Babası köftelerden birinin tadına baktı ve "Bu ne yahu, çok kuru bunlar" deyip köfteye dokunmadı bile. Hatırladıkça hala gülme tutar beni. "Ne hissettin o an?" diye sorduğumda "Kafasından aşağı geçirecektim köfte tabağını" dedi. O güne kadar bırakın kafadan aşağı köfte tabağı geçirebilmeyi, böyle bir durum karşısında tek yapabildiği odaya çekilip hüngür hüngür ağlamak olurdu. Sakın yanlış anlamayın, ben size gidin birinin kafasında köfte tabağı kırın, bu geliştiğinizin göstergesidir demiyorum. Sadece şunu unutmayın diyorum. Kitap okuyarak araba kullanmayı, bodrum resimlerine bakarak tatil yapmayı, üniversite kapısından göz atarak diploma almayı, içki masalarında Türkiye'yi kurtararak politika yapmayı beceremezsiniz. Yok öyle bir şey. Arabanın içine binip kullanacak, tatile gidip dinlenecek, derslere girip mezun olacak ve politikaya aktif olarak girip ne istiyorsanız yapacaksınız. Egzersiz yapmak zorundasınız. Size daha önce söyledim bunu ve bir daha tekrar ediyorum. Bir mağaraya çekilip ben erdim artık, bir tarafım göğe yükseldi, oramdan buramdan ışıklar saçıyorum demek çok kolay. Gelin şehrin göbeğinde kavga gürültünün ortasında trafiğin içinde ev kirası öderken, patronla kavga ederken erin, ben de göreyim. Pratik yaparken evren size pratik yapmanıza yarayacak örnekler sunacak. Kendine güveni olmayan birinin eve kapandığını, hiç kimseyle görüşmediğini, eşi, işi, arkadaşları olmadığını düşünün. Bu insan özgüvenini nasıl kazanabilir? Bence kazanamaz. Eğer bunun yöntemini bilen varsa seve seve öğrenmeye hazırım. Ben bilmiyorum. İşte öğrencimin başına gelen de buydu. Pratik yapma imkanı. O gün ilk defa farklı bir tepki verdiğini görmesi gelişmesi yolundaki ilk adımdı. Tabağı babasının kafasında kırsaydı sonuçları ne olurdu bilemiyorum ama her ne olursa olsun odasına çekilip hüngür sümük ağlamaktan daha iyi bence. Bu kadar sinirlenmek ulaşılabilecek en ideal nokta mı? Elbette değil. Ama unutmayın, bebek adımları. Bu sefer sinirlendiniz. Gelecek sefer suskunluğu seçersiniz. Bir sonrakine başka bir alternatif. Gittikçe düzelecek bu durum. Siz yeter ki pratik yapmaya devam edin. E, sahip olma hali. Siz pratik yapmaya devam ettikçe sahip olma, yani kendine güvenen biri olma durumuna geçiş yapmaya başlayacaksınız. Kurduğunuz cümleler kendime güvenmiyorumdan kendime güveniyorum tarafına doğru kaymaya başlayacak. Tabloda her pozitif taraftan yaptığınız çıkış bir süre sonra sizin gerçekliğiniz halini almaya başlayacak. Adım 3. Değiştir. Öğrencin pozitife kaymaya başladıkça hayatında o ana kadar var olmayan bazı pozitif olaylar belirmeye başladı. Bir süredir kiraya veremediği evini bile tam istediği şartlarla kiraya verdi. Hafta sonlarını eşiyle daha keyifli bir şekilde geçirmeye başladı. Ailesiyle olan ilişkilerinde inanılmaz gelişmeler yaşadı. Değişim kendi kendine olmaya başlamıştı bile. Bir süre sonra etrafına şöyle bir bakındığında artık güvenini sarsacak olaylar bile yaşamadığını fark etti. Kendisiyle başka bir konuya yöneldik ve özgüven olayından bir daha hiç bahsetmedik. Bazı kavramları yeniden tanımlayalım. Mutluluk, tatmin, yalan söylemek, kıyas yapmak, sinirlenmek, çemkirmek. Tekniğimizin sorunlara uygulanmasını 3 aşağı 5 yukarı anladığınıza eminim. Şimdilik sadece 4 problemi ele aldım. Bundan sonraki kitabı ise hemen hemen sadece problemlerin çözümlerine ayıracağım ve daha detaylı yol alacağız. Şimdi çok sık kullandığımız ama bir o kadar da yanlış kullandığımız bazı terimlerden bahsetmek istiyorum. Bunları anlamanız, günlük yaşamda kullanımlarını değiştirmeye başlamanız hem kendinizi daha iyi tanımanız hem de etrafınızda olan olayları gözlemlerken daha sağlıklı yaklaşımlarda bulunmanızı sağlayacak. Altın kural. Herkesin sizi onaylamasını, sevmesini istiyorsanız iyi şanslar. Çünkü yok öyle bir şey. Siz kendinizi sevin ve onaylayın yeter. Size şunu sorayım. Sizce Tanrı mükemmel ve kusursuz mu? Birçoğunuz buna evet diyecektir. Öyle olmasına rağmen Tanrı'yı bile sevmeyenler var. Hadi bakalım buyurun buradan yakın. Tanrı bile herkesin onayını alamıyorken size ne oluyor da herkesin onayını alma hayaliyle yaşıyorsunuz?